Ayrım 12, sayfa 120. Öykü 2. Ankaralı bir arkadaşınız bir gece saat 2'de uyanıp aniden "Ben Amerika'ya gideceğim ve orada Hollywood için afişler tasarlayan bir grafiker olacağım" derse ne dersiniz? Biraz mantıklı ol, git daha çok uyu. Emrah Yücel, Ankara'da bir reklam ajansının ortağı ve yaratıcı yönetmenidir. Başarılı bir işi olmasına rağmen rüyası yaptığı işi evrensel lige taşımak ve dünya çapında dolaşımda olan tasarımlara imza atmaktır. Bir yılbaşı gecesi arkadaşları kilo vermeye, günlük tutmaya karar verirken Emrah Amerika'ya yerleşmeye karar verir. O hafta küçük bir müzayede düzenleyip her şeyini satmaya başlar. Geri dönmesine sebep olabilecek her şeyini satar. Yılbaşında aldığı karardan sonra 6 Mart günü yanına 2 bavul ve birkaç bin dolar alarak New York'a turist vizesiyle gider. Emrah Yücel bugün Los Angeles'ta sinema sektöründe önemli bir yere sahip. Sahibi olduğu Iconisus şirketi, Kill Bill, Cold Mountain, Frida, Kingdom of Heaven gibi Oscar adayı filmlerin afişlerini tasarlıyor. Hollywood'da iki kere sektörünün en önemli ödülü Key Art'ı aldı. Los Angeles Times gazetesinde onunla röportajlar çıkıyor. New York ve İstanbul'da ayrıca ofisleri var. Türkiye'nin en yüksek tirolu filmlerinin yapımcıları da afişlerini yaptırmak için ona gidiyor. Öykü 3. Urfalı bir kimya öğretmeni arkadaşınız size bir gün gidip Londra'da dil kursu açıp dünyaya İngilizce öğreteceğini söylese ne dersiniz? Biraz mantıklı ol, TRT'ye tere satamazsın. Bir gün Londra'nın merkezinde yürürken aniden gözüme Türk bayrağı çarptı. Bu bir Türk şirketi olan English Time'ın Londra şubesiydi. Sahibi Fethi Şimşek yıllar önce bir seminerime katılmıştı ama uzun süre görüşememiştik. Fethi Şimşek, Londra ve Kanada'da birer İngilizce kursu açan bir iş adamı. Bir Türk'ün gidip İngilizce konuşulan ülkelerde dil kursu açması hiç de mantıklı görünmüyor, değil mi? Oysa başarmak budur. Başarı, Londra'da İngilizce kursu açıp dünyanın dört bir yanından gelen insanlara, Japonlara, Hintlilere, Filipinlilere, Afrikalılara, Ruslara, Almanlara İngilizce öğretmektir. Fethi Şimşek, Çin dahil 10 ülkede English Time şubelerini açma planını adım adım gerçekleştiriyor. Türkiye'de yabancı dil öğretimi pazarının büyük bölümünü de elinde tutuyor. Öykü 4. İngilizce öğretmenliği mezunu olup turist rehberliği yapan Darıcalı bir arkadaşınız, "Ben dizi senaryosu yazsam acayip tutar be" derse ne dersiniz? Tabii, bütün televizyonlar da seni bekliyor zaten. Türkiye'nin senaryo sihirbazı Birol Güven nasıl senarist oldu? Birol Güven turist rehberliği yapmaktadır ama aklı senaristliktedir. Arkadaşlarına hayalini söylediğinde, "Kim sana senaryo yazdırır ki? Hayatta o adamlara ulaşamazsın" cevabı alır. Bir gün Yavuz Turgul'la karşılaşır. Bütün cesaretini toplayıp ona hayalini anlatır. Yavuz Turgul da Birol Güven'in deyimiyle onu başından savmak için senarist Gani Müjde'ye yönlendirir. Gani Müjde yine Güven'in deyişiyle Yavuz Turgul'un gönderdiğine göre çok önemli bir adamdır sanarak kendisiyle çalışmaya başlar. Birol Güven, Çocuklar Duymasın dizisiyle Türk tarzı sitcom anlayışının öncüsü olur. Birol'a öyküsünü kitapta yazacağımı söyleyince, "Şunu da yaz" dedi. "Yaz ki asla kimseye ulaşılamaz görmesinler, gözlerini korkak alıştırmasınlar, kesinlikle şanslarını denesinler. Güzel kadınların yanında neden çirkin erkekler olur biliyor musun? Tüm erkekler, bu kadın çok güzel beni beğenmez" deyip girişimde bulunmaz. Bu yüzden armudun iyisini ayılar yer. Öykü 5. Bir gün Ankara Devlet Opera ve Balesi'nde görevli kuzeniniz kalkıp, "Ben gelecek yıl Hollywood için çalışacağım" derse ne dersiniz? Biraz gerçekçi ol. Terliken çok prova yaptın galiba. Rahman Altın'ın çocukluk hayali film müzikleri yapan biri olmaktır. Dahası Hollywood filmlerine müzik yapmayı hayal etmektedir. Yıllar sonra Ankara'da Devlet Opera ve Balesi'nde sanatçıyken bir gün defterini açıp sanki her şey kendi elindeymiş gibi aynen şöyle yazar. "Seneye yazın Hollywood'da olunacak." Kuzenleri güler, onu mantıklı olmaya davet eder. Hayalini programına aldıktan sonra beyni amacına giden bir yolu hemen bulur. Hollywood yapımcılarının genç yetenekleri keşfetmek için açtığı gelecek vadeden genç film müziği yapımcıları yarışmasına katılır. Kazanan ilk ona girer ve bir yıl sonra Hollywood'a davet edilir. Başlangıçta mantıksız görünen ama sonuçta hayaline götüren bir serüven yaşamıştır. içimizden birinin öyküsüdür. Belki bu insanların özel yaratılışta olduğunu, anlatılanların sizin için geçerli olamayacağını düşünüyorsunuzdur. İçinizden birinin öyküsünü dinlemeye ne dersiniz? Ebru Karahan İstanbul'da yaşamaktadır ve Türkiye'nin en büyük gayrimenkul danışmanlığı şirketi RE/MAX'ta iş geliştirme direktörü olarak çalışmaktadır. Bir gün iş geliştirmek yerine depremde evsiz kalan çocuklar için işi şefkat dolu bir sosyal sorumluluk projesi geliştirmeye karar verir. Depremde evsiz kalmış çocuklara hayallerindeki evin resmini çizdirecek, sonra bu resimleri İstanbul'da açık arttırmaya satacaktır. Çevresindekilerin ilk tepkisi, "İyi fikir ama bu işler sandığın kadar kolay değil olur." Ebru Karahan çocukları bulur, resimleri çizdirir, tanıtım sponsorları bulur, açık arttırmanın duyurusunu yaptırır. RE/MAX'ın kurumsal desteğiyle resimler 25 bin dolara satılır ve gelir çocukların eğitimi için okullarına verilir. Çoğumuz bunu yapabilirdik ama o yapabildi. Sizi bu tarz kendi ölçeğinizde işler başarmaktan alıkoyan ne? Bu öykülerin mesajı, aynısını yaparak aynı yere gideceğiniz değildir. Gece 2'de uyanıp Amerika'ya giden herkes Emrah Yücel kadar başarılı olamaz. Gani Müjde ile çalışan her senarist Birol Güven kadar başarılı olmadı. Her Hollywood hayali olan yabancı bir filmde oynayamadı. Bu örnekler mesleklerinde çok iyi olan insanlar. Cesaret önemlidir ama yetenek daha önemlidir. Bu örneklerin dersi yeteneksiz ama atak olmak değil, yeteneğinizi sergilemekte cesur olmaktır. Birinci görevimiz yetenekli olmak, ikinci görevimiz yeteneğimizi sergilerken çevrenin yapamazsınlarından ve denemelerimizin sonuçsuzluğundan etkilenmemektir. Benim mantıksız başarım. Ben de hayattaki en büyük başarımı çevremdekiler tarafından mantıksız bulunan bir kararıma borçluyum. Benim kişisel gelişim uzmanı olma serüvenimde mantıksız görünen bir seçimle başlamıştı. Türkiye'nin en yüksek puanla öğrenci alan, en saygın hukuk okulu olan Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirmiştim. O zaman kişisel gelişim uzmanı diye bir meslek yoktu ama ben bu işi yapmak istiyordum. Üniversiteyi bitirince hukuk diplomasını çöpe atıp Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde ilk seminerimi verişimi asla unutamam. Katılımcılar arasında üniversite arkadaşlarımın olmaması için dua ediyordum. Bir ilkokul sınıfında elimde tebeşirle tahtaya yazı yazarak ders anlatıyordum. Havalı bir hukuk mezunu için korkunç bir düşüştü bu. Ailem ve arkadaşlarıma göre yaptığım kesinlikle mantıklı değildi. Ayda 200 dolar kazanacağım bir işti. Mesleğin bir adı bile yoktu. Haklı olarak bana daha gerçekçi olmamı tavsiye ediyorlardı. Dahası bu kurs, müdüre hanım Serpil Güleçyüz'ün bana güvenip müfredat dışı bir eğitimi programa koydurmasıyla açılmıştı. Eğer ilk ayda talep olmaz ve grup açılmazsa şansımı tamamen kaybediyordum. Kendimi ve ileride kuracağım ailemi geçindirmek için mantıklı olmayan bir seçim yaptım kesindi. 1,5 yaşında babasını kaybettiği halde hayata başarıyla tutunan, azimle çalışıp hukuk kazanan, ailesinin gururu olan ben bu son seçimimle her şeyi berbat ediyordum. Çevremdekilere göre sonum olan şey bana göre başlangıç noktamdı. Oradan başlayacağımı ama orada kalmayacağımı biliyordum. Doğrusu işim çok zordu. Önce yaptığım işin ne olduğunu anlatıyor, sonra da işimi yapıyordum. Önce rayları döşeyip sonra üzerinden tren süren makinist gibiydim. İlk yıllarda sürünürken kendime şunu söyledim. Kanıtım kendi içimde. Ben insanlara nasıl başarılı olacağını öğretiyorsam, bildiklerim işe yarıyorsa ben de başarılı olurum. İşe yaramıyorsa insanlar bana inanmaz. Böylece başarısız olur ve bu işi yapamam. Kanıtım kendi içimde. Verdiğim kariyer kararı hakkında da şöyle düşünüyordum. Bir kararı verirken onun doğru mu yanlış mı olduğunu bilemeyiz. Kararı verdikten sonra yaptıklarımızla onu iyi ya da kötü karara çeviririz. Eğer başarılı bir kişisel gelişimci olmanın gereklerini yerine getirirsem bu doğru bir karar olacak. Getirmezsem yanlış. Önümde iki yol vardı. Ya başaracaktım ya da başaracaktım. Hukuk diplomasını yırtıp atarak geriye dönüşte kullanacağım son gemiyi de yaktım. Buna topu göğsüne almak diyebiliriz. Bu kendime verdiğim güçlü bir mesajdı. Yüzbinlerce insanın ruhuna dokunmak. Radikal eylemlerim bununla da kalmayacaktı. Kısa bir süre sonra benim mantığımı bile zorlayan bir şeye kalkıştım. Hayatta nasıl başarılı olacağını anlatan bir kitap yazdım. Adını da Ya Bir Yol Bul, Ya Bir Yol Aç ya da Yoldan Çekil koydum. Fakat bir sorunum vardı. Daha 21 yaşındaydım. Gerçekçi bakılırsa üniversiteyi birkaç ay önce bitirmiş birinin yaptığı kitabı kim okurdu ki? Yayıncılar da böyle düşündüler. Şu anki yayıncım Alfa'yı dahil iki yayın evi satmayacağı gerekçesiyle bu kitabımı yayınlamadı. Bir gün radyo programında tanıştığımız bir yayıncı kitabı basmayı teklif etti. Kitap çıktıktan sonra kendi kendine 6 ayda 10 binden fazla sattı. Bu Türkiye için çok iyi bir rakamdı. Satmaz denilen kitabın bugüne kadarki satışı 22 bini geçti. Serüvenimde son durum nedir? Kitaplarımı okuyanların sayısı 100 binleri geçti. 55 binden fazla insana seminer verdim. Büyük işler başarmış çok özel insanlarla dost olduk. Bir zamanlar hayal ettiği hayatı bugün yaşamanın o benzersiz duygusunu yaşadım. Yüz binlerce insanın ruhuna dokunma, geleceklerini olumlu yönde etkileme imkanı buldum. En büyük armağan budur benim için. En büyük hayalim kitap ve seminer yoluyla 1 milyon kişiye doğrudan ulaşmak. Bu ülkede 1 milyon kişinin hayatında %10 oranında iyileşme yapabilirsem eğer, anlamlı ve büyük bir hayat yaşadığımı düşünerek öleceğim. Bu kadar mantıksız şeyler yapmaya devam ediyorum ama çevremdekiler her şeyi yapabileceğime inandıkları için artık yapamazsın demiyorlar. Kimse yapamazsın demeyince de başarının tadı eskisi gibi çıkmıyor. Bu kitabı yazmadan önce her şeyi bırakıp hayatıma yukarıdan bakacağım gerekçesiyle 7 aylığına yurt dışına gittim. Bu da görünürde mantıksız bir hareketti. Çünkü gerçekten çok iyi bazı teklifleri boş verip gitmiştim. Birkaç yıl içinde Avustralya'dan Kanada'ya birçok ülkenin kitapçılarında İngilizce kitaplarım görüldüğünde bu mantıksızlığın da mantığı anlaşılacak. O yaptı, oldu. Siz de yapabilirsiniz. İnsanlara güç ve inanç veren bazı başarı öyküleri vardır. Bu öykülerde bir insan binbir iç ve dış engeli aşmış, göz alıcı bir iş başarmıştır. Çoğu kez bunu çevresindekilerin yapamazsın demesine rağmen yapabilmiştir. Kahramanımız Karadeniz bölgesinde Sürmene'ye bağlı Yılmazlar köyünde doğar. Çevresinde başarılı, ünlü, zengin ve kariyerli insanlar yoktur. Doğduğu köyde ise yoktur. Ortalama mantığa göre kahramanımızın kötü kaderini kabul etmesi, çevresindekilerle uyumlu bir hayat yaşayacak şekilde gerçekçi olması gerekirdi. Sıradan biri olarak yaşadığı takdirde başarısızlıklarını açıklayacak çok iyi gerekçelere sahipti. İsterse benim de babam zengin olsaydı ben de büyük adam olurdum ya da bizim köyümüzde de lise olsaydı ben de okurdum diyebilecek, başarısızlığını mükemmel bir şekilde savunabilecek durumdaydı. Ama o saydı cümleleriyle söylenmek yerine her şeye rağmen zirveye çıkmak için harekete geçti. Ailesinin maddi durumu onu okutmak için yetersiz olmasına rağmen, elinden tutacak biri olmamasına rağmen, yaşadığı köyde lise bile olmamasına rağmen, bulunduğu yerden ait olduğu yere, zirveye yöneldi. Peki nasıl yapacaktı? Kahramanımız bir çıkış yolu buldu. Bir gazetenin açtığı ilkokullar arası bilgi yarışmasına katıldı, birinci oldu. Ortaokulu devlet bursuyla parasız yatılı olarak Samsun'da okuduktan sonra TÜBİTAK bursuyla geçtiği Kabataş Lisesi'nde de dönem birincisi olarak bitirdi. Aynı yıl üniversiteye giriş sınavında da Türkiye birincisi oldu. Bu başarılardan sonra zafer sarhoşluğu yaşayabilirdi ama o iç disiplinini hiç yitirmedi. Kendini bulunduğu yere neyin getirdiğini hiç unutmadı. Üniversiteyi de çok iyi bir dereceyle bitirdi. Engeller de peşini bırakmıyordu. Yurt dışında okurken devlet döviz sıkıntısına düştü ve yurt dışında yaşayan öğrencilere bir mektup göndererek burslarını artık gönderemeyeceğini söyledi. Dil öğrenmeden geri gelmek için harika bir gerekçesi vardı. Eğer devlet bursu kesmeseydi ben de öğrenirdim. Arkadaşları geri döndü. Onun beyni mazeret bulup kısa devre yapmak yerine, saydı cümleleriyle söylenmek yerine her hal ve şartta sonuç almaya programlıydı. Bursların kesilmesi bir engeldi ve engeller aşılmak için vardı. Kaldığı yurt müdürüne gitti. Kendisine ücretsiz kalma izni verirse bulaşıkçılık yapabileceğini söyledi. Amerikalı müdür kararlılığından çok etkilendi, ona bu şansı verdi. Mutfakta bulaşıkçı olarak çalışmaya başladı ama bir haftada aşçılığa yükseldi. Öyküsünü anlattığım kişi Adnan Kahveci. zeki, mütevazi ve idealist bir şekilde başarılı olmanın örneği olan eski bakan. Şartları sizinkinden daha iyi değildi ama hayallerini izlemeyi denedi ve başardı. Sizi hayallerinizi gerçekleştirmekten alıkoyan ne? Adnan Kahveci, Türkiye'de başarılı olmak hakkında diyor ki, Türkiye'de en sevdiğim şey budur. En fakir çocuk bile çalışkan olduğu sürece başarabiliyor ve yükselebiliyor. Türkiye'nin hayran olduğum tarafı bu. Kişinin zengin ya da fakir olması önemli değil. Kişinin doğudan ya da batıdan olması da önemli değil. Türkiye'de çalışan, gayret gösteren engelsiz yükselebiliyor. Efsanevi başarıları matematiği yoktur. Bir insan sıfır noktasından gelip binbir engeli aşıp zirveye çıkabilmesini hangi mantık açıklar? Ortalama düz mantığın açıklayamadığı kesin. Efsanevi başarıları matematiği de, mantığı da yoktur. Mantıklı ve matematiksel düşünerek iyi bir bankacı olabilirsiniz. Ama Cengiz Han veya Büyük İskender olamazsınız. Köle olarak komşu kabileye satılan Cengiz adlı bir çocuğun bir gün özgür olup önce komşularını, sonra tüm rakip kabile liderlerini yenip, bütün Moğolistan'ı birleştirip, Kars'tan Kore'ye uzanan, yeryüzünün gelmiş geçmiş en büyük kara imparatorluğunu kurabileceğini, hangi mantık öngörebilirdi ki? Einstein bu yüzden olsa gerek, hayal gücü bilgiden daha değerlidir demiştir. Efsanevi başarıların düz mantıkla anlaşılamayacak bir yapısı vardır. Genç Arnold, Avusturya'nın Graz şehrinde yaşamaktadır. Ülkesinde daha önce hiç kimsenin yapamadığını yapmak, görkemli bir iş başarmak istemektir. Hedefini belirler. Hollywood. Önünde büyük engeller vardır. İngilizcesi olmadığı için güzel bir dille seyirciyi etkileyemeyeceğini bilir. Çok güzel bir yüzü olmadığı için yakışıklılığıyla kitleleri etkilemeyeceğini de görür. Dezavantajlarından etkilenmeden sonuca gidecek bir strateji arar. Yol haritasını çıkarır. Önce dünyanın görebildiği en görkemli vücudu geliştirecek, sonra da filmlerde görkemli vücudunu sergileyerek insanlar üzerinde istediği derin etkiyi yaratacaktır. Stratejisini geliştirmekle kalmaz, onun işe yarayacağından şüphe etmeden korkunç bir iş disiplinine çalışarak dünya vücut geliştirme şampiyonu olur. Bu sonuç onun için bir araçtır. Aklı ve asıl amacı Hollywood'dadır. Sonrasını biliyorsunuz. Canlandırdığı karakterlerle beyaz perdenin gelmiş geçmiş en iyi erotik kahraman ikonlarından biri oldu. Bununla da kalmadı. Büyük düşünü gerçekleştirdikten sonra kahramanları oynamak yerine kahraman olmaya karar verdi. Politikaya atıldı ve dünyanın en büyük 5. ekonomisine sahip Kaliforniya eyaletine vali oldu. Bu durum Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığından bir önceki basamak olarak görülüyor. Size bunun gibi on binlerce sıfırdan zirveye çıkabilmiş insan öyküsü anlatabilirim. Bu adamlar nasıl yapıyor? İsteyip de yapamayanlar niye yapamıyor? Benim işim bu soruların cevabını bulmak. Sınırlayıcı telkinlere karşı bağışıklık sistemi güçlü insanlar. Öğrenilmiş çaresizliğe, başarısızlığa, atalete karşı bağışıklık sistemi güçlü insanların özellikleri nelerdir? Dış referanslı değil, iç referanslı olmak. Çevresindekilerin yapamazsın demesinden etkilenmeden hayallerini izleyecek girişimlerde bulunmak. Elinde başaracağına dair yeterli kanıt olmasa da, kaybetme ihtimali kazanma ihtimalinden fazla gibi görünse de, hayalleri için tutkuyla çalışmak. Binbir zorlukla aşılan bir engelden, hemen sonra yeni bir engelle karşılaştığında, hemen yılmamak. Kendi iç motivasyonunu yok edecek olumsuz iç konuşmaları fazla yapmamak ya da bunu yaptığını fark ettiğinde kısa kesmek. Hak ettiğini alamasa da mesleğini yaparken elinden gelenin en iyisini yapmaya devam etmek. Ne kadar para o kadar köfte anlayışıyla iş yapmamak. İşinin kalitesini maaşının karşılığı değil, kişiliğinin ifadesi olarak görmek. İçinde bir gün bir şekilde istediği yere geleceğine dair bazen zayıflasa da güçlü bir his taşımak. Kendisinin özel biri olduğunu düşünmek, kendine başarısızlığı yakıştıramamak. Kendini kanıtlamaktan, meydan okumaktan hoşlanmak. Unvan maçlarından ve ölçülebilir sonuçlardan kaçmamak. Performans değerlendirmesinden korkmamak. Çevrenizde kendini neyi, niye başaramayacağınızı anlatmakla görevli sayan insanlar vardır. Bu insanların hayallerinizi gerçekleştirme gücünüzü çalmalarına izin vermeyin. Hayallerinizi gerçekleştirirken elbette mantıklı hareket edeceksiniz. Ama en büyük tutkunuzun peşine ilk düşüşünüzde ortalama mantığa uymanız çok da gerekmez. Çevrenizdeki ortalama mantığın kuralları kaybedenler tarafından konulmuştur. Kaybedenlerin mantığı da gol atmak değil, gol yememek üzerine kuruludur. Çevremizdeki yapamazsın korosu, bazen sadece şevk kıran sözler söylemekle kalmaz. Zor kullanarak hayal gücümüzün peşinden gitmemizi de engeller. Hezarfen Ahmet Çelebi uçma denemeleri yüzünden padişah tarafından sürgün edildi. Ne ilginçtir ki, başarılı olmadan önce yapamazsın diyenler korosu, başarılı olduktan sonra bu defa, sen her şeyi yapabilirsin, kim tutar seni diye kişiyi uçurmaya başlamaktadır. Başarısızken yapamazsınlara, başarılıyken yapabilirsinlere iki katı dikkat etmeli.